Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında tekrar sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Uzun bir aradan, yaz arasından sonra inşallah yeni dönemde yeni programımızda Dervişin Günlüğü programıyla inşallah tekrar dinleyicilerimizle buluşmuş olacağız hocam. İnşallah bu dönemki programlarımızda hayırla başlar ve hayırla neticelenir diyelim.
İnşallah.
İnşallah dinleyenlerimizle yine faydalı bilgiler paylaşmaya devam etmiş olacağız. Tabii yaz döneminde hem toplum olarak zor günler de geçirmiştik. Bu dönemde hala da geçiriyoruz. İnşallah bu tasavvuf neşvesi, bu derviş neşvesi dinleyicilerimizi de hem bir rahatlatır hem de özümüze dönmede bir vesile olur diyelim. İnşallah hocam bugünkü programımıza tasavvufun ahlaki kavramlarıyla başlamış olacağız. Tevbe bu programın ana başlığı olacak. İnşallah vera kavramı ve tevbe kavramını da bu programda işlemiş olacağız. Dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Hocam tevbe kavramıyla, tasavvufi bir kavram olarak tevbe kavramıyla inşallah programımıza başlamış olalım. Buyurunuz hocam.
Evet, öncelikle dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Yaz tatilinde programımıza ara vermiştik. Gerçi eski programlarımızı zaman zaman radyomuz sağ olsun tekrarını koymuşlar. Ama 2016 sonbahar sezonu olarak devam ediyoruz bugün. Konumuz tevbe. Tevbe kelimesi dönmekle ilişkilidir. Arapçada tevbe, yetubu kökünden gelen bir fiil. Dönmek yani insan bir yolda giderken, yanlış bir yolda giderken, yanlış yolda gittiğini fark edip geri dönmesi tevbe diye ifade ediliyor. Zaten insanda işte gittiği yolun, yaptığı işlerin günah olduğunu, yanlış olduğunu fark eder ve onlardan geri dönerse, vazgeçerse o yoldan, o kötü yoldan, o günah yoldan vazgeçerse, dönerse, doğru yola geçmiş olursa bu da tevbe olmuş oluyor. Yani tevbe sadece dille olan bir şey değil, aynı zamanda bir eylem gerektiriyor. Yani ben dille tevbe ettim demek yetmez. Kalben pişman olmak gerekir. Çünkü tevbenin özü nedamet yani pişmanlıktır. Kalpte sağlam bir pişmanlık olacak. Uzuvlarla da artık o işi terk etmiş olacağız. Yoksa dönmek kelimesinin anlamı olmuyor. Yani hem dilimizle tevbe ettim yani döndüm diyoruz hem de aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Yanlış yolda yürümeye devam ediyorsak bu gerçek bir tevbe olmaz. Onun için tevbe için İki şart gerekiyor demek ki. Birincisi kalben pişman olmak. İkincisi uzuvlarımızla, elimizle, ayağımızla artık hangi uzuvumuzlaysa o işi terk etmek. O işten, o yoldan geri dönmek.
İlk olarak o zaman kalpte niyeti sağlam almak gerekiyor değil mi hocam? Yani kalbin bir şekilde bu işe bir mutmain olması gerekiyor.
Niyet etmesi lazım artık azimli bir şekilde o yoldan, o günah yolundan, o kötü yoldan dönmeye kalben niyet etmesi lazım. Uzuvların da bedenin de ona uyarak o günahı terk etmesi lazım. Ve günahı terk etmek konusunda şöyle bir temel cümlemiz de vardır. Günahlar bizi terk etmeden biz günahları terk edelim ki tövbe etmiş olabilelim. Ne demek bu? Şimdi içki içmek haram mıdır? Haramdır. Bir insan yaşlandı, midesi hasta oldu. Doktor diyor ki artık içki içersen miden işte delinir, patlar, yanar, şu olur, bu olur. Yani ölürsün. Artık veya öyle bir ağrılar başlıyor ki midenizde içemiyorsunuz artık içkiyi. Ne oldu? Siz içkiyi terk etmediniz. İçki sizi terk etti. Anlıyor musunuz? Artık çünkü içemiyorsunuz. İçtiğiniz anda mideniz onu kaldırmıyor. Ülser var, kanser var, ne varsa bir şeyler var midenizde. Veya yaşlandınız artık zina edecek gücünüz kalmadı. Siz zinayı terk etmediniz, zina sizi terk etti. O zamanki tevbenin çok fazla bir anlamı olmuyor. Yani tevbe etmek için o işe güç yeterken, yapabilme imkanı varken bırakmak tevbedir, hakiki tevbe. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten içemiyorsunuz veya hırsızlık yapamıyorsunuz, artık elden ayaktan düştünüz, efendim yaşlandınız veya felç oldunuz. Felç kişi işte ayağa kalkıp koşamaz, değil mi? Diyorsunuz ki ben artık hırsızlığa tevbe ettim. Hayır, sen hırsızlığa tevbe etmedin, hırsızlığı bırakmadın, hırsızlık seni bıraktı. Artık çünkü hırsızlık yapmak için duvara tırmanmanız lazım. Hızlı koşmanız lazım. O işleri artık yapamıyorsunuz. Dolayısıyla günahlar bizi terk etmeden biz günahları terk etmemiz lazım ki hakiki tevbe olabilsin.
Hocam bu Selahattin camilerin bazılarında hadis-i şerif olarak yazılıyor. Accilu bis salati kablel fert ve accilu bit tevbeti kablel mevt diye. Yani
evet.
Namazı vakti çıkmadan önce kaçırmayın ya. Yani acele edin ve tövbeyi de ölmeden önce acele edin ve tövbe edin hani diye. Bu ölümü bizim bir hocamız şey olarak anlatmıştı. Yani bedeni ölüm, gerçek anladığımız ölüm haricinde bir de biraz önce buyurduğunuz gibi bedenin enerji olarak ölmesi yani.
Beden, günahları yapamıyor artık.
Evet, yapamaz hale geldikten sonra tevbenin bir anlamı kalmıyor.
Tabii. Yani bir anlamı öyle yorumlamak mümkün. Diğer zahiri ölüm anlamında da kullanmak mümkün. Çünkü öldükten sonra insanın tevbe etmesi mümkün değil. Yani öldükten sonra artık ben tevbe ettim demenin anlamı yok. Hatta ölümden önce, hemen öncesinde yani can boğaza gelince eskilerin tabiriyle haleti nezi'de ölüm döşeğindeyken bile tevbe kabul edilmez diyorlar değil mi?
Evet.
Haleti nezi'de ölüm döşeğinde bir insan artık öleceğini anladı. Bu Firavun gibi. Firavun Hazreti Musa'nın arkasından Kızıldeniz'e giriyor. Derken Kızıldeniz kapanıyor. Bütün askerlerle birlikte suda boğulmak üzereyken yıllarca ben Tanrı'yım diyen en Rabbukumul A'la, ben en büyük tanrınız benim diyen Firavun artık can boğaza gelince, ölümün eşiğine gelince diyor ki Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim diyor. Cenab-ı Hak da el-ane diyor. Şimdi mi? Yani tam şimdi mi tevbe ediyorsun? Hatta bu sebeple bazı alimler işte Firavun'un imanı makbul değildir çünkü ölüm eşindeydi. İşte çok az bir miktarı belki Allah kabul etmiş olabilir gibi yorumlananlar da olmuş. Ama temel görüş şudur ki insan öyle can boğaza geldiğinde tevbe etmesi kabul edilmiyor.
Belki
demek
hocam
ki tevbe, ölümden önce ve o can boğaza gelmeden önce ve sağlık yerindeyken imkan varken günaha imkan varken tevbe etmek makbul. Tevbe bu oluyor.
Programın başında tevbeyi şart olarak, hani tevbenin şartları olarak belki zikrettiğimiz kalben sonra da uzuvla tevbe dedik ya, aslında burada enerji, bedendeki o enerji bitip tevbe yaptığı şeyde terse dönüyor. Yani uzuvlar önce şey yapıyor, kalp buna zaten tam mutmain değil içeriden, o yüzden de tövbenin artık bir anlamı kalmıyor. Yani ilk önce kalbin, yani buna enerjin varken, o günahları işlemeye enerjin varken o kalbin o tövbeye inanması lazım. Ondan sonra da uzun o tövbeyi dille söyleyip sonra da vazgeçilmesi lazım bütün beden olarak.
Şimdi tabii biz tövbe edersek Cenab-ı Hak da bizim tövbemizi kabul etmeye inşallah hazır. Yani bizim tövbemizi bekliyor Cenab-ı Hak. Bizden bir hareket bekliyor, bir pişmanlık bekliyor. Ve bir ayette estağfurullah innel hasenat yuzhibne seyyiat, yapılan iyilikler günahları giderir buyuruyor. Başka bir ayette yubeddilullahu seyyiatihim hasenat, Cenab-ı Hak onların günahlarını sevaba çevirecek buyuruyor. Kim için? Samimi tevbe eden için. İnsan şaşar beşer günah işledi, sonra tevbe etti ve güzel işler yaptı. Tevbeden sonra da demek ki güzel işler yapmak, salih ameller işlemek, bu da önemliymiş. İşte o yaptığımız güzel ameller neticesinde ve tevbemiz sayesinde Cenab-ı Hak bizim yaptığımız günahı siliyor. İnnel hasenat, sevaplar veya iyi işler, yuzhibne seyyiat, günahları yok eder. Bu ayetin sebebi nüzulü şudur. Sahabeden bir tanesi Medine'de hurma satıyor. Pazarda hurmacı. Bir kadın geliyor, o da sahabi kadın. Kaç para hurma diyor. O satan hurmacı diyor ki işte şu kadar fiyata. Ama diyor bunlar biraz kalitesiz. Hemen arkada evi varmış adamın. Evde diyor daha kalitelileri var diyor hurmanın. İstersen onlardan vereyim sana diyor. Kadın peki diyor, daha kalitesini alayım diyor. Eve giriyorlar hurma almak için. Sahabi nefsine uyuyor. Kadını öpüyor. Pişman oluyor, ben ne yaptım diyor. Hemen koşa koşa Peygamber Efendimiz'in mescidine geliyor. Ya Resulallah, ben bir günah işledim. Bana ne ceza vereceksen ver diyor. Peygamber Efendimiz düşünüyor, bu tam zina olsa bunun işte Kur'an'da cezası belli. Ama tam zina değil. Sadece öpmüş kadını. Bilmiyorum diyor Peygamber Efendimiz, senin hakkında ne ceza vereceğimizi bilmiyorum. Cenab-ı Hak'tan vahiy bekleyeceğiz. Ne gelirse onunla hükmederiz. Biraz sonra ikindi namazı vakti girmiş oluyor. Peygamber Efendimiz imam oluyor. Sahabe arkasında cemaat olup namaz kılıyorlar. Namaz esnasında bu ayet geliyor. Estağfurullah. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Sevaplar günahları yok eder. Namaz bitiyor. Peygamber Efendimiz ashabına dönüyor. Diyor ki, soru soran birisi vardı içinizde. Burada mı o diyor. Adam arka saflardan ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, buradayım. Sen diyor bizimle beraber bu namazı kıldın mı diyor Peygamber Efendimiz. Adam kıldım ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, senin hakkında bu ayet nazil oldu. Sevaplar günahları yok eder. Yani kıldığın bu ikindi namazı yaptığın o günahın günahını yok eder, siler diyen ayet nazil oldu. Demek ki o nasıl bir pişmanlıkla geldi, nasıl bir tevbeyle geldi ki bir de üzerine namaz kıldı, iyi bir şey yaptı. O yaptığı günah demek ki silinmiş oluyor. Cenab-ı Hak rahmet, merhametli, şefkatli kullarına karşı tevbeye hazır. Yeter ki biz kalben pişman olalım ve samimi olarak tevbe edelim.
Ya burada asıl olan o pişmanlık değil mi hocam? Yani...
Tabii, tabii. O pişmanlık varsa kalpte, o bir şekilde onu terk etmek için uzuvlarında terke doğru yönlendiriyor demek ki. Ama kalpte samimi bir pişmanlık yoksa, samimi bir tevbe yoksa, bir süre sonra aynı günahı tekrar insan işleyebilir. O da bir nevi eğlence gibi oluyor yani. Hakiki bir tevbe değil de eğlence gibi. Şöyle düşünelim. Otobüsteyiz, bilet otobüsündeyiz. Bir sürü insan var, ayaktayız. Yanlışlıkla birisinin ayağına bastık. Ne yaparız? Affedersiniz, kusura bakmayın deriz işte. Yani tevbe, Allah'a olunca tevbe, kula olunca özür dilerim diyoruz değil mi? Özür dilerim diyoruz. Affedersiniz diyoruz. Peki adam da ne der bize? Peki der, eyvallah der. Yani çünkü kalabalık. Fakat özür dilediğimiz adamın ayağına ikinci defa, üçüncü defa, 13. defa tekrar tekrar basarsak adam ne der? Kardeşim der, sen benimle alay mı ediyorsun? Her seferinde ayağıma basıyorsun, özür dilerim diyorsun. Gene basıyorsun, gene özür dilerim. Gene ayağıma basıyorsun, gene özür dilerim. Sen benimle alay ediyorsun der. Değil mi? Şimdi Allah'a ya Rabbi affet diyoruz. Ertesi gün aynı günah işliyoruz. Ya Rabbi affet diyoruz bir daha. Gene aynı günahı bir daha işliyoruz. Haşa, Allah ile alay etmek gibi bir şey bu. Onun için yani insan tevbesi dilinde kalmayacak. Kalbe inecek. Kalpten pişman olacak. Ve bir daha yapmamaya azmu cezmu kast eyleyecek. Niyet edecek. Ha niyet etti ama insan şaşar beşer. Bir süre sonra gene o günaha düştü veya başka bir günaha düştü. Gene tevbe eder. O başka bir şey. Ama niyeti bir daha dönmemek olmalı. Bir daha yapmamak olmalı. Niyeti çok önemli. Ve Cenab-ı Hak ben artık çok günahkarım. Benim herhalde günahım o kadar çok ki Cenab-ı Hak beni affetmez gibi bir ümitsizliğe kapılmamızı asla istemiyor. Ne diyor Cenab-ı Hak? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey nefislerine israf eden, kendilerine yazık eden, günaha dalan kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden, merhametinden, acımasından, şefkatinden ümidinizi kesmeyin. Yani ben çok günahkarım, artık benden adam olmaz. Allah benim tevbemi kabul etmez gibi bir düşünceye asla kapılmayın demek istiyor. Çünkü bu da çok zehirli bir düşünce. Yani insan artık benim tevbem kabul olmaz diye düşünmüşse tevbe kapısını kendi kendine kapatmış oluyor. Halbuki Cenab-ı Hak için, Cenab-ı Hakk'ın tevbe kapıları herkese açık. Can boğaza girinceye kadar az önce dedik. Ama yeter ki biz o ümitsizliğe, o ye'se kapılmayalım. İnne Allahe yagfiru zunube cemi'a. Cenab-ı Hak bütün günahları affeder diye devam ediyor ayet. İnnehu huvel gafurur rahim. O çok mağfiret eden, çok bağışlayandır, çok acıyandır diye, çok kullarını çok sever diye devam ediyor ayet-i kerime. Biliyorsun cenaze namazlarında genellikle müezzinler tesbihat yerine bunu okurlar. Zümer suresi 53. ayet. Ve bu sahabeden Hazreti Vahşi hakkında nazil olmuş bu ayet. Vahşi biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in amcası Hamza'yı şehit etti. Ve işte Mekke'nin fethinden sonra bu Hamza'nın katili olan Vahşi isimli kişi herhalde Allah da beni affetmez. İşte peygamber de beni affetmez çünkü amcasını öldürdüm diye böyle bir düşünceye kapılmış demek ki bu Vahşi isimli kişi. Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Allah'ın affetmesinden ümit kesmeyin. Rahmetinden ümidinizi kesmeyin diye.
Hocam bu ümidin kesilmesi ve işte bazı noktalarda insanın ümidinin olmamasının bir sebebi de dini söylemlerin kendisi olabilir. Mesela bir vaiz veya bir hoca genelde hani Kur'an-ı Kerim'de bulunan tergib ayetleri, yani korku, işte cehennemi hatırlatan ve işte insanların hani günah işleyince karşılığının ne olacağını söyleyen ayetleri, işte hadisleri vesaire insanlara zikrediyor. İnsan da ümitsizliğe kapılmaya başlıyor. Yani bu işin çıkış yolu yok. Benim gideceğim yer belli. Artık yapacak bir şey de yok. O zaman hani tabir caizse...
Cehenneme kütük oldum.
Evet.
Diye yani, düşünmeye başlayabilir.
Öyle düşünmeye başlayabilir. Yani bunun bir sebebi de bu olabilir mi?
Olabilir. Onun için dini anlatan kişilerin, bu din dersi öğretmeni de olabilir, vaiz de olabilir, işte artık kimse imam da olabilir, dengeli götürmesi lazım. Evet, cehennemde var ama cennette var. Ve Cenab-ı Hak rahmetim gazabımı geçti buyuruyor Kutsiyaliste. Benim kullarıma rahmetim, merhametim, sevgim, onları affetme tarafım, gazap ve öfke tarafımdan daha çoktur diyor. Ama biz küçükten itibaren işte annemiz oğlum şunu yapma Allah yakar diye başlar. Yani sever değil de yakar. Okulda kuru bir din eğitimi alırız. Allah sevgisi, peygamber sevgisi pek fazla duyamayız. İşte vaaza gideriz. Şunu yaparsan cehennemini korursun, bunu yaparsan cehenneme gidersin gibi... Orada da böyle bir şey duyarsa kişi tabii ki bir ümitsizlik içine düşebilir. Onu da demek ki dini anlatan kişilerin çok dengeli götürmesi. Yani şu da değil, ne yaparsan yap, her şey yapabilirsin. İşte Allah nasıl affediyormuş gibi böyle insanları gevşekliğe sürüklemek de yanlış. Artık senden adam olmaz veya benden adam olmaz gibi ümitsizliğe düşürmek de doğru değil. İkisinin arasında bir denge tutturmak gerekiyor. Yine tevbe ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de estağfurullah tübü ilallahi tevbeten nasuha şeklinde biten bir ayet vardır. Yani Allah'a samimi olarak tevbe edin. İşte bu kalpteki tam pişmanlık dedik ya, samimi olarak bir daha yapmamak niyetiyle. Niyet bu olması lazım. Eğer işte şimdilik dilimin ucuyla tevbe edeyim de yarın düşünürüz diyorsak o öyle bir tevbeyi Cenab-ı Hak kabul etmez. Yani bir daha dönmemek üzere, o günaha bir daha düşmemek üzere niyet etmek lazım. Ama öyle niyet ettiğimiz halde insan şaşar beşer, yine şaştık, günaha düştük. Gene dönmemek üzere tevbe. Yoksa zaten insanoğlu yani tevbe ettikten sonra bir daha o günaha hiç düşmeseydi, diyelim ki 20 kalem, 20 çeşit günah var. 20 defa tevbe ederdi. Bir daha o günahlara hiç girmezdi. Herkes evliya olurdu. Herkes melek gibi olurdu. Öyle bir şey yok. Yani insanlık tarihinde böyle bir şey yok. Onun için realist olmak gerekirse insan tabiatında olabiliyor. Ama tevbenin iyi, gerçek ve kabul edilir bir tevbe olması için samimi olacak. Dönmemeye azmedecek, niyet edecek. Ama bir ay sonra, beş ay sonra gene döndü, o günaha gitti. O kendi zaafıdır. Zaafıdır, gene tövbe edecek. Zaten onun için Peygamber Efendimiz'in sözü, hadis, siz günah işlemeseydiniz, Cenab-ı Hak günah işleyip tövbe eden bir kavim yaratırdı. Yani melekler vardı zaten, günah işlemiyordu melekler.
Evet.
Kimisi daima secdede, kimisi daima rükuda, kimisi sürekli tesbihatta. Cenab-ı Hak insanları yaratıyor. İnsanlar, bazı insanlar meleklerden daha üstün yukarıya çıkabiliyor. Allah'ı tanıma noktasında daha iyi tanıyabiliyor. Bazıları da hayvanın daha aşağıya düşebiliyor. İnsanoğlunun böyle bir tarafı var. Çok yukarı çıkabiliyor, çok aşağı düşebiliyor. Ama tövbe, bizden istenen şey tövbe. Eğer biz tevbe etmeseydik, yani günah işleyip tevbe etmeseydik, Cenab-ı Hak günah işleyecek ve tevbe edecek bir grup yaratırdı. Çünkü Cenab-ı Hak'ın esma ve sıfatlarından işte tevvap, günahları affeden, tevbeleri kabul eden, Rahman, Rahim, bağışlayan gibi isimleri var. Bu isimlerin, bu Esma-ül Hüsna'dan bu isimlerin zuhur etmesi için birilerinin günah işlemesi lazım. Hakifçiyim. Eyvallah. Ama ondan sonra tevbe etmesi lazım tabii ki.
Eyvallah.
Evet, bir ayet-i kerime Furkan suresi 70. 77. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, de ki sizin dua ve niyazlarınız olmadıktan sonra Rabbim size ne diye değer versin? Demek ki bize Cenab-ı Hak niçin değer veriyormuş? Dua, tevbe ve niyazlarımız, yakarışımızdan dolayı. Bizden dua istiyor, yakarış istiyor. Yoksa Cenab-ı Hak bizim günah işleyeceğimizi biliyordu. Ama tevbe istiyor. Ya Rabbi ben ettim, sen eyleme dememizi istiyor. Bundan memnun oluyor belki de. Eğer bu olmasaydı, bak az önce okuduğumuz hadiste, eğer siz günah işlemeseydiniz, Cenab-ı Hak günah işleyip de tevbe edecek bir kavim yaratırdı. Hadisle beraber bu ayeti düşündüğümüz zaman demek ki insanoğlunun fıtratında günah var. Sahabede bile. İçkiyi bırakamayan sahabi var. Ya Resulallah diyor sahabi, içki yasağı geldi, ayetle sabit, ama bu arkadaşımız içkiyi bırakamadı. Hatta biraz hakaret edecek oluyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki onun hakkında kötü söz söylemeyin. Evet, o içki içer ama Allah ve Resulü'nü de sever diyor. Bir kadın hırsızlık yapmış. Geliyorlar, ya Resulallah bu kadın hırsızlık yapmış ama Medine'nin de eşrafından, meşhur bir ailesine mensup. Affetseniz olmaz mı diyorlar. Vallahi kızım Fatıma bile yapsaydı elini keserdim diyor. Meşhur hadis. Demek ki sahabe bile olsa, hırsızlık yapabiliyorsa, içki içebiliyorsa, sahabe olmayan diğer insanlar haydi haydi günah işleyebilir. Ama işte tevbe edecek, samimi olacak tevbesinde, bir daha tekrar hata ederse gene tevbe edecek. Tabii en makbul tevbe bir daha dönmemek. En makbulü bu. Ama az önce söyledik, hiç kimse dönmeseydi, tevbesinden bir daha dönmeseydi, dünya evliyalar diyarı olurdu. Böyle bir şey de real hayatta yok.
Hocam bu ayeti kerime kulma ya'bukum rabbi levla duaukum, yani Rabbim duanız olmasaydı size ne diye değer versin ayeti kerimesini böyle düşünmeye başlamıştım bir dönem. Hani Allahu Teala normal, yani ibadetlerini yapan, hayatını düzgün yaşayan bir insan, hani dua etmese Allahu Teala'nın katında da bir değeri vardır, ama hani bu ayet tin işte nuzul sebebi nedir, neden böyle bir ayet var vesaire gibi. O dönemde de Adem Ergül hocadan bir ders alıyorduk, tefsir dersi. O şöyle bir şey söylemişti. Allahu Teala'nın sizi sevgisinin bir ölçüsü olarak size şunu söyleyeyim demişti. Dua edebiliyor musunuz? Onu düşünün demişti. Yani dua. Mesela namazlardan sonra bazen tesbihata kalmadan çıktığımız dönemler oluyor mesela. Hemen dua etmedim. Veya akşam tek başına kaldınız veya başka bir yerde. Allah-u Teala dua edebiliyor musunuz? Buna bir bakın. İkincisi, en son ne zaman ağladınız Allah için yani? Bu ikisi çok önemli demişti. Hakikaten hani düşünüldüğünde dua, Allah-u Teala'nın bizlere verdiği çok önemli bir, aslında Müslümanlara verdiği çok önemli bir avantaj diyelim yani. Bir imkan diyelim. Yani dua Allah, edebiliyoruz.
Allah-u Teala bazı kişilere el açıp dua etmeyi, tevbe etmeyi nasip etmiyor Akifçiğim. Evet. Bakınız şimdi Anadolu'da ortalama bir Türk vatandaşı nasıl yaşar? Ortalama diyorum. Hı-hı. Genellikle gençliğinde çalışır, uğraşır, didinir, para kazanmaya çalışır. İşte şudur budur. Bazen nefsine uyar. Cuma'dan cumaya işte namaza gider belki. Emekli olduktan sonra ya der işte artık emekli olduk, yaşımıza geçiyor. Bir ayağımız çukurda. Artık yavaş yavaş namaza dikkat edelim. Hani günahlardan uzak durmaya çalışalım. İşte içkiyi bırakalım. Namaza başlar. Beş vakit namaza başlar. Çünkü onun yaşıtları da genelde o yaşlarda öyledir. Namaza başlamıştır. Günahları terk etmiştir falan. Bu bile güzel bir şey. Yani geç yaşta bile olsa dönebilmek. Allah'a dönebilmek. Tevbe edebilmek. Elini açabilmek. Bu da güzel bir şey. Günümüzde bazı insanlar yaşı ilerlediği halde tevbe edemiyorlar. Allah ona tevbeyi nasip etmiyor. Haram mı yedi? Kul hakkı mı çok yedi? Ne, beddua mı aldı anasından babasından, bilmiyoruz ne oluyor. Ama bazı kişilere adam 70 yaşına geliyor. Bir ayağı çukurda, bir buçuk ayağı çukurda ama hala tevbeye gelemiyor. Hala hayatını manevi bir alana çeviremiyor. Allah ona nasip etmiyor. İşte el açmayı, gözyaşı dökmeyi dediniz ya. Yani o dua etmeyi Allah nasip etmiyor. O da ayrı bir yani nasip etmesi de ayrı bir lütuf demek ki.
Evet.
Yani 50'sinden sonra bile olsa, 60'ından sonra bile olsa bir insan ya Rabbi işte bugüne kadar gafil geçtik. Bundan sonra inşallah senin yoluna uymaya çalışacağım demesi bile büyük bir nimet. Şimdi küçük şehirlerde bu nispeten kolay. Kasaba, köy bakıyor kendisi gibi yaşlılar işte kahveye, camiye gidiyor. O da onlara uyup dönebiliyor. Büyük şehirlerde artık kahve kültürü de kalmadı. Kimse kimseyi tanımıyor. Apartmanda yandakini tanımıyorsunuz, üsttekini tanımıyorsunuz. Dolayısıyla bir hani topluma uyalım, kendi yaşıtlarıma uyayım da camiye başlayayım, namaza başlayayım olayı da olmuyor büyük şehirlerde. Ve alıştığı hayat tarzı neyse ona devam ediyor. Gafletle yaşıyor, gafletle ölüyor, gafletle öbür tarafa gidebiliyor insanlar. Onun için yani bu geç yaşta bile olsa namaza başlayabilmek, işte oruca başlayabilmek, günahları terk edebilmek, tevbe edebilmek o da yani tam anlamıyla değil ama o da bir nimet.
Evet.
En büyük nimet ne? Bir insanın gençliğinden itibaren Allah'a, Allah'ın yoluna yönelmesi en makbulü bu. Ama diğeri de o bile bir nimet kardeşim. Çünkü o bile bazılarına nasip olmuyor. Ve bence bunun en büyük sebebi kul hakkı olabilir diye düşünüyorum. Kul hakkı yemek olabilir diye tahmin ediyorum. Başka sebeplerini bilmiyorum.
Eyvallah.
Evet, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri demiş ki, pişmanlık ateşiyle dolu bir gönül ile nemli gözlerle dua ve tevbe et. Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açar. Yani yanık bir kalp derken güneşli diyor Mevlana. Islak yer derken ıslak göz işte. Nasıl güneşli ve ıslak yerde çiçek açıyorsa biz de yanık bir kalp ile ve nemli bir göz ile dua edersek, tevbe edersek Allah'a inşallah bizim tevbelerimiz de kabul olur deniyor. Ve yine bir söz vardır. Evvelün nas, evvelün nasi. İnsanların ilki, unutanların da ilkidir. Yani Adem Aleyhisselam ilk gaflete düşen oldu değil mi?
Evet.
Yani Cenab-ı Hak dedi ki bu ağaca yaklaşmayın dedi. Allah'ın o sözünü unuttu. İlk unutan, ilk insan. O sözünü unuttu. O ağaca yaklaştı. O ağaçtan yedi ve cennetten kovuldu. Adem ve Havva. Dolayısıyla Adem'den itibaren, ilk insandan itibaren bu Allah'a verdiği sözü unutma, gaflet başlıyor. Tabi aynı zamanda tevbe de ilk başlıyor. İlk tevbe yapan yine Adem ile Havva.
Belki i̇lk de hocam bu imtihanın anlamı da burada geliyor. Yani çünkü Allah-u Teala insana bir günah işleme potansiyeli vermiş ve aynı zamanda bir de tövbe etme potansiyeli de vermiş. Yani o imkanları da vermiş. Burada bir de imtihan var. Günahı işliyorsan, tövbe de ediyorsan gerçek niyetle, o kalpten gerçek bir niyetle tövbe ediyorsan o imtihanda başarılı oluyorsun. Ama günahta ısrar ediyorsan o zaman imtihanı kaybediyorsun.
Tabii meleklerde günah işleme kabiliyeti yok. Cenab-ı Hak ne emretmişse sürekli onu yapıyorlar. Kimisi tesbih çekiyor sürekli, kimisi namaz kılıyor efendim, kimisi başka işler yapıyor ama onlarda günah işleme kabiliyeti yoktur. İşte insana Cenab-ı Hak nefis diye bir şey vermiş. Ruh da vermiş. Kur'an göndermiş. Dini işte kitaplar göndermiş. Kutsal kitaplar göndermiş. Şunu yapın bunu yapmayın demiş. Ama orada bizi özgür bırakıyor. Yani asansöre bir bindik. Diyor ki şu üst düğmelere basarsan yukarı çıkarsın. Selamette olsun. Cennete gidersin. Şu alttaki düğmelere basarsan hesabın zor. Cehenneme gidersin veya işte aşağı düşersin. Basma diyor. O yazı Kur'an-ı Kerim. Ama asansör içinde parmağımız serbest değil mi? Yukarıya veya aşağı basmakta. İşte kader bu. İrade-i cüz'iye yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği irade, özgürlüğü o. Yine tevbe ile ilgili bir hadis-i şerif var. Hutbelerde okunur. Ettâibu minezzembi kemen lâ zembele. Günahından tevbe eden kişi sanki hiç günah işlememiş gibidir. Yani Cenab-ı Hak onun günahlarını tamamen siler diye. Bir de işte hac, makbul olan bir hac günahları tamamen siler gibi. Yani hacca gitmesen de gitmese de kişi gözyaşıyla samimi tevbe ederse hangi ülkede olursa olsun bulunduğu yerde de günahlar dökülür. Yeter ki samimi olsun. Tam tersi, hacca gittin ama haccın kabul edilmedi. Riya olsun, gösteriş olsun diye gittin, hava alırsın. Yani haccın sevabını alamazsın, günahların da silinmez. Onun için ibadetler ticarete benzemez. Kalp çok önemlidir. Niyet ve samimiyet çok önemlidir. Bayezid Bistami Hazretleri bir doktora sormuş. Demiş ki, günah hastalığının ilacı var mıdır? Doktorun yanında bir meczup varmış. Meczup bir genç söze karışmış ve şöyle demiş. 10 dirhem tevbe kökü ile 10 dirhem istiğfar yaprağını al. Bunları kalp havanına koy. Tevhid tokmağı ile döv. İnsaf eleğinden geçir. Gözyaşları ile yoğur. Aşk fırınında pişir. Oluşan macundan her gün 5 kaşık al. Günah hastalığından eser kalmaz demiş. Yani samimi olarak gözyaşıyla tevbe edersek inşallah günahları terk etmiş oluruz. Bir daha dönmeyiz anlamında sembolik bir ifade.
Hocam istiğfar deyince aklıma geldi. Tövbede de böyle kendi içerisinde belli katmanlar var mıdır? Mesela Peygamber Efendimizin günde 70 kere istiğfar ettiği, tövbe ettiği rivayetleri var. Oradaki tevbeyi biz hani şöyle okuduk hocalardan, öyle dinlemiştik. Hani bir önceki vakitte yapmadığı ibadetler veya dualarda ve geçirdiği vakte dair ettiği bir tövbe. Yani aslında iyiliğin daha üst bir katmanını yapmadığından dolayı yaptığı bir
evet,
tövbe.
Evet, şöyle de deniyor. Yani Peygamber Efendimiz zaten günahı yoktu. Peygamberler masumdur, günahsızdır. O zaman neden tevbe ediyor? Her gün 70 defa istiğfar ederim, tövbe ederim diyor. Bu 70 defa istiğfarın sebebi neydi? Bunun izahında demişler ki Peygamber Efendimizin manevi derecesi her an, evet, her dakika daha da yükseliyordu. Yükseldikçe bir önceki derecesinin düşüklüğünü görüp ona tevbe ediyordu şeklinde izah edenler de olmuş. Ama en azın yahut da şöyle denebilir, bize örnek olmak için, kendisi günahı olmasa bile ümmetini oluyor günahı, ümmetine örnek olmak için, çünkü peygamberlerin örnek olma tarafı var, bu şekilde tevbe etmiş oluyor. Sonra tevbede samimi olmak ve günaha bir daha dönmemek için gereken şeylerden birisi de salih insanlarla, iyi insanlarla beraber olmak. Yani bulunduğu ortamı değiştirmek. Yani bir arkadaş çevren var, sürekli hadi gel içki içelim diyor, seni günaha teşvik ediyor. Tevbe ettim diyorsun ama arkadaşlarını değiştirmiyorsun. Çevren gene bu çevre. Bir süre sonra gene seni hadi gel içki içelim diye teşvik edebilirler. Onun için tevbe ederken hem samimi olmak, hem o işi gerçekten terk etmek, hem de o günahın bulunduğu veya bulunma ihtimali olan çevreden uzaklaşmak lazım. Yani bir nevi hicret. O toplumdan uzaklaş. O arkadaş grubundan uzaklaş. Eğer o şehrin tümünde o problem varsa başka bir şehre göç et. Bu da bir nevi hicret. Yani o olmazsa, çünkü insan tekrar tekrar arkadaş hatırına veya işte çevresine uyarak o günaha düşmesi muhtemel.
Orada o inikas dedikleri olay mı var hocam? Yani böyle kalpten kalbe bir şey mi akıyor? Yoksa hani kötü arkadaş kötü yollara sevk ediyor. O da kötü olma durumunda
evet,
kalıyor.
Yani siz artık içki içmemeye niyet ediyorsunuz. Bırakmak istiyorsunuz. Ama arkadaş çevrenizi bırakmamışsınız. Arkadaş çevreniz hala içkici, kumarcı. Ne olacak? Bir gün, beş gün, on gün sonra başlarlar size hadi gel ya işte içelim, içki içelim falan. Gene sizi teşvik ederler. Bir gün sabredersiniz, beş gün sabredersiniz. Bir süre sonra şeytan uyup size onlara uyup, o arkadaşlara uyup günaha tekrar düşme imkanınız olabilir. Dolayısıyla yani tevbe ettikten sonra tevbe, o günaha sizi teşvik eden ortamın da, bu bir coğrafya da olabilir, bir şehir de olabilir, bir köy de olabilir, bir arkadaş grubu da olabilir. Oranın da değiştirilmesi önemli. Günahtan kaçmak. Ve Bakara 222. ayette Estağfirullah, İnnallâhe yuhibbut tevvâbîn buyuruyor. Cenab-ı Hak tevbe edenleri sever. Demek ki Cenab-ı Hak tevbe edenleri seviyor, tevbe etmemizi arzu ediyor. Ve şöyle bir menkıbe anlatılır. Bayezid Bistami Hazretleri bir sabah çok işte yorgunmuş, sabah namazına kalkamamış. Uyanmış, bakmış güneş doğmuş. Öyle pişman olmuş, öyle bir gözyaşıyla Allah'a tevbe etmiş ki Cenab-ı Hak onun tabii o tevbesine karşı affetmiş kusurunu. Bir süre sonra yine böyle biraz uyuyacak gibi olmuş. Bu sefer rüyasında şeytan uyandırmış. Uyan demiş, sabah namazı geçmesin, namazını kıl. Bayezid Bistami buna şaşmış. Demiş, ey şeytan, senin işin insanları saptırmak, namazdan uzaklaştırmak. Oysa sen bana namaza kaldırıyorsun. Bu nasıl bir iştir? Şeytan demiş ki, geçenlerde kalkamadın ya bir namaza, sonra bir gözyaşıyla tövbe ettin ya, Cenab-ı Hak sana 70 bin sabah namazı sevabı verdi. O 70 binden mahrum kalasın diye kaldırıyorum. Bari bir sevap, bir namaz sevabı al diye kaldırıyorum diye böyle bir menkıbe de vardır. Demek ki samimi tövbe ederse insan, Cenab-ı Hak ona göre mükafatını kat kat veriyor. Ama işte Bayezid Bistami Hazretleri gibi tövbe edebilmek lazım. Yine Mevlana Celaleddin Rumi'ye nispet edilir ama gerçekte Ebu Said bin Ebul Hayr'ın rubaisidir. Baza, baza, herançi hesti baza, yine gel, yine gel, ne olursan ol, yine gel, işte diye başlayan, 100 defa tevbeni bozmuş olsam bile yine gel, burası ümitsizlik dergahı değildir diye. Yani insanoğlu ne kadar samimi olsa bile yine tevbesini bozabiliyor, şeytana, nefsine uyabiliyor ama benden adam olmaz, ben artık iflah etmem diye düşünmeyecek, bir yese kapılmayacak, yine Allah yoluna, maneviyat yoluna dönmeye çalışacak. Ve tabii süremiz azalıyor. En son şunu da söylemiş olalım. Günahlardan tevbe konuşuyoruz daha ziyade ama bir de ibadetlerimizden tevbe etmemiz lazım. Ya hocam işte ibadetten tevbe edilir mi? İbadet güzel bir şey. Ama gafletle kıldığımız ibadetlerden. Çünkü Rubbe saimin diye başlayan hadis var. Nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz. Rubbe telin yel'anuhul Kur'an. Nice Kur'an tilavet eden, nice Kur'an okuyan vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Çünkü gösteriş olsun diye okumuştur veya para için okumuştur, işte bilmem ne okumuştur. Veya nice namaz kılanlar vardır ki kıldıkları namaz ahirette yüzlerine eski bir bez parçası, paçavra gibi yüzüne atadı, al bu namazı diye atılır. Niye? İşte huşu yok, huzur yok, huzuru kalp yok veya gösteriş var dahası. Birileri görsün, duysun da beni iyi insan zannetsin diye kılmış o namazı. Riya girmiş, gösteriş girmiş içine. İşte kurban kesmiş Allah için değil de işte birileri görsün diye kurban kesmiş. Hacca gitmiş Allah için değil de işte hacı desinler diye gitmiş vesaire. Dolayısıyla ibadetlerimizden de tevbe etmemiz lazım. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra ya Rabbi bu namazı ahirette benim yüzüme atma, eksiğiyle kabul eyle diye dua etmek ve o namazdan tevbe etmek herhalde o da hocam, önemli.
Ramazan'da bu teravihlerde haberlerde de meşhur olur ya, jet imamlar vesaire diye. Bir gün öyle bir imamın ardından namaz kılmıştık. Orada da Maun suresini okuyor. Feveylün lil musallim vesaire böyle hızlıca geçiyor. Ben şimdi düşünüyorum, aynı zamanda da namaz kılıyoruz tabii ardında. Allah-u Teala hani belki de o okuduğumuz ayette bize zaten hani söyleneni söylüyor. İşte vay ki o namaz kılanların haline veyl olsun diye.
Namazında işte, gafil olan, namazından gafil olanlara yuh olsun diyor, evet, ayet.
Biz de hani jet imamın peşinde o namazı durmuş oluyoruz. Sonra hani kendi kendime düşündüm. Allah-u Teala aslında bu programın içerisinde de konuştuğumuz gibi, hani sizlerin de buyurduğu gibi, karşılıklı olarak o durumları insanın karşısına çıkarıyor. Hem günah hem tevbe işte. Hem o sonuç var hem de çözüm var. O probleme karşı çözümü insan aklını kullanarak, kalbini kullanarak sonuca ulaşması lazım. Eğer ulaşamazsa kaybedenlerden oluyor. İşte kaybedenlerden olmamak için de gafil olmamak gerekiyor. Tabii bunlar için de hocam aynı zamanda da insanın hani kalbini de birçok kötülükten de temiz tutması gerekiyor. Yani yoksa insan bazen hani miraç kandilleri oluyor. Özellikle de ülkemizde bu bir gelenek haline geliyor. Ben küçükken hatırlıyorum mesela onlardan böyle daha çok zevk alarak işte babamın elinden tutarak giderdik namazlara falan. Yaş ilerledikçe falan böyle insan yavaş yavaş işte hani birazcık da bir şeyler okunca ya işte burada şu var mıydı, burada bu var mıydı, miraç aslı nedir vesaire soruları insanın zihnini bulandırınca o ibadetten de bu kez zevk almamaya başlıyorsunuz. Ondan sonra Allah-u Teala sizden yavaş yavaş o şeyi çekiyor. O şevki, heyecanı çekiyor ve sonra siz dua edemiyorsunuz ve sonra tövbeden de zevk alamıyorsunuz. Muhterem hocam, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.